Ayrım 6, sayfa 46. Bölüm 6, yuvaya dönüş. Oslo, Gardermoen havaalanına geliş terminalinin dışında yaya geçidinin önünde 1970 yılında üretim bitmiş olan Volvo Amazonlardan biri durdu. Bir grup anaokulu öğrencisi hışırtılı yağmurluklarıyla sıra halinde arabanın önünden geçiyordu. Bazıları kaputuna kadar ralli şeritleri çekilmiş tuhaf arabaya ve sabah yağmurunu kenara iten sileceklerin arkasına oturmuş iki adama merak dolu bakışlar atıyordu. Yolcu koltuğunda oturan komiser Gunnar Hagen, el ele yürüyen çocuklar gördüğünde gülümsemesi ve aklına dayanışma, yardımlaşma gibi kavramların ya da her bir ferdin birbirini gözettiği harika bir toplumun gelmesi gerektiğini biliyordu. Oysa Hagen'in onlara baktığında ilk aklına gelen, öldüğü tahmin edilen birini bulmaya çalışan bir arama ekibi olmuştu. Cinayet masası amiri olarak çalışmanın sonucu buydu. Ya da sivri zekalı birinin Harry Hall'ün odasının kapısını İngilizce olarak yazdığı "I see dead people" lafında olduğu gibi ölü insanlar görmenin. Anaokulu çocukları havalimanında ne halt ediyor diye sordu sürücü koltuğundaki adam. Adı Björn Holm'du ve Amazon arabası sahibi olduğu en kıymetli şeydi. Gürültü yapsa da tuhaf biçimde iyi çalışan kaloriferin, içine ter işlemiş suni deri kaplama koltukların ve tozla kaplı bagaj rafının kokusunu içine çekmek bile ona huzur vermeye yeterdi. Hele de bir de ideal hızda yani düz yolda 80'le gidiyorsa ve kaset çalarda Hank Williams çalıyorsa Holm'ün keyfine diyecek olmazdı. Breen'deki adli tıp bilimi Crims Teknik'te çalışan Björn Holm, yılan derisi kovboy çizmeleri giyen, ay gibi yuvarlak bir yüzü ve onu daima şaşkın gibi gösteren pörtek gözleri olan Skerayalı bir köylüydü. Soruşturma yürüten dedektifler sırf görünüşü yüzünden ona kaç kez ön yargıyla yaklaşmışlardı kim bilir. Halbuki anlaşılan Weber'den bu yana gelmiş geçmiş en yetenekli olay yeri uzmanıydı kendisi. Üzerinde yumuşak süet kumaştan püsküllü bir ceket vardı. El örgüsü Jamaika beresinin altından ise yanaklarını neredeyse tamamen kaplayan Hagen'in Kuzey Deniz bölgesinde şimdiye dek gördüğü en gür ve kızıl favoriler taşıyordu. Holm yalpalayarak giden Amazon'un havalimanının geçici park yerine soktu. Motor adeta nefesi kesilerek durdu ve iki adam arabadan indi. Hagen kabanının yakalarını kaldırsa da parlak kafasını bombardımana tutan yağmuru önleyemedi. Bir zamanlar öyle gür, öyle siyah saçları vardı ki bazıları Gunnar Hagen'in aslında kel kalmadığından sadece acayip bir berbere gittiğinden şüpheleniyordu. "Senin şu ceket su geçirmiyor mu gerçekten?" diye sordu Hagen kapıya doğru yürürlerken. "Yoo," dedi Holm. Kaja Solnes arabada giderlerken aramış ve İskandinav Hava Yolları uçağının 10 dakika önce indiğini söylemişti. Sonra da Harry Hall'u kaybettiğini. Döner kapıdan geçtikten sonra Gunnar Hagen etrafına bakındı ve taksi bankosunun yanında bavulunun üzerinde oturan Kaja'yı gördü. Uzaktan kısa bir baş selam vererek çıkış salonuna yöneldi. Kapı gelen yolcular için açılınca Holm ve ikisi içeri girdiler. Bir görevli onları durduracak gibi oldu ama Hagen kimliğini gösterip sert bir sesle polis deyince neredeyse önlerinde eğilerek ona selam verdi. Hagen sağa dönüp gümrük memurlarını ve köpeklerini geçti. Patoloji bölümündeki tekerlekli arabaları anımsatan metal bankoların yanından yürüdü ve doğruca arkadaki kabine girdi. Hagen o kadar ani durdu ki peşinden gelen Holm onu arkadan çarptı. Sımsıkı dişlerinin arasından hırıltıyla çıkan tanıdık bir ses işitti. "Selam şef, kusura bakma hazır ola geçemiyorum." Björn Holm komiserin omuzunun üzerinden içeri baktı ve yıllarca aklından çıkmayacak bir manzara gördü. Yalnızca Oslo Emniyet Müdürlüğü değil, öyle ya da böyle Norveç'in tüm polis merkezleri için yaşayan bir efsane olan adam, bir sandalyenin arkasına tutunarak öne doğru eğilmişti. Onca zaman sıkı fıkı bir şekilde çalıştığı dedektifin ta kendisiydi bu. Yaşayan efsanenin arkasında dikilerek lastik eldiven geçirilmiş elini, onun solgun kalçalarının arasına sokan gümrük memuru adam kadar sıkı fıkı olmamıştı ama. Hagen memura kimliğini göstererek "O artık benim" dedi. "Bırakın gitsin." Memur gözlerini Hagen'e dikti ve vazgeçecek gibi durmadı. Apoletlerinde altın rengi şeritler olan daha yaşlıca bir memur içeri girip gözlerini kapayarak başını oynatınca elini nihayet son kez içeride döndürdü ve çıkardı. Harry yüksek sesle inledi. Hagen "Hadi pantolonunu giy" dedi ve arkasını döndü. Harry pantolonunu yukarı çekerken eldivenini çıkaran memura döndü. "Senin de hoşuna gitti mi bari?" Üç mesai arkadaşının kapıdan çıktığını görünce Kaja Solnes bavuldan kalktı. Björn Holm arabaya dönerken Gunnar Hagen içeri bir şey almak için büfeye gitti. "Seni durdururlar mı hep?" diye sordu Kaja. "Her seferinde," dedi Harry. "Ben bile bir kere çıkışta durdurulduğumu hatırlıyorum." "Biliyorum." "Nereden biliyorsun?" Çünkü dikkat ettikleri bir yığın ufak işaret var ve sende hiçbiri yok. Bende en az yarısı var. Gümrük memurları sence de çok ön yargılı değil mi? Hayatında hiç kaçak bir şey sokmadın mı? Hayır. Kaja güldü. Tamam, soktum. Ama yeterince iyilerse senin gibi polis olduğunu anlamaları gerekirdi. O zaman seni hiç tutmazlardı. Anladılar zaten. Hadi ama sadece filmlerde olur o. Gayet iyi anladılar. Benim bitik bir polis olduğumu anladılar. Ciddi misin? Diye sordu Kaja. Harry sigara paketini aradı. Yavaşça taksi bankosunun oraya bak. Gözleri kısık ve hafiften çekik bir adam duruyor. Gördün mü? Kaja başını salladı. Geldiğimizden beri iki kez kemerini çekiştirdi. Ağır bir şey takmış gibi. Kelepçe ya da cop. Birkaç sene devriyede ya da nezarette çalıştıysan o hareketi yapmak alışkanlık olur. Ben de devriyeye çıktım ama. Belli ki şimdi narkotikte çalışıyor ve gümrük kontrolünden geçince rahatlamış görünen insanları gözetliyor. Bağırsaklarındaki malı daha fazla içeride tutamayıp doğruca tuvalete koşturanları da. Ya da saf görünümlü, yardımsever bir yolcuyla o salaktan içi silme uyuşturucu dolu bagajını gümrük kontrolünden geçirmesini rica eden bir kaçakçı arasında el değiştiren bavulları. Kaja başını eğdi ve dudaklarında cılız bir gülümsemeyle Harry'e baktı. Belki de pantolonu düşen bir adamdır ve annesini bekliyordur. Yanılmış olamaz mısın? Kesinlikle, dedi Harry. Önce kolundaki, sonra duvardaki saate bakarak. Ben zaten hep yanılırım. Bu saat doğru mu? Volvo Amazon otobana çıktığında sokak lambaları yanmaya başlamıştı. Ön koltuklarda oturan Holm ve Solnes, kaset çalarda Townes Van Zandt'ın kontrollü hıçkırıklarla söylediği şarkı eşliğinde derin bir sohbete dalmıştı. Arka koltukta ise Gunnar Hagen, kucağında duran domuz derisi pürüzsüz evrak çantasına parmağını vuruyordu. Keşke iyi göründüğünü söyleyebilseydim, dedi kısık bir sesle. Jet lag'dendir şef, dedi Harry. Oturmaktan çok yatıyor gibiydi. Çene ne oldu? Uzun ve sıkıcı bir hikaye. Her neyse, tekrar hoş geldin. Seni getirdiğimiz için kusura bakma. Sana istifamı verdim diye hatırlıyorum. Daha önce de yaptın. Daha kaç kere istifa vermemi istiyorsun? Gunnar Hagen eski dedektifine baktı. Kaşlarını ve sesini daha da alçalttı. Dediğim gibi, bu durumdan dolayı özür dilerim. O son vakanın senden çok şey götürdüğünü farkındayım. Sevdiğin insanlarla birlikte kimsenin, nasıl desem, düşmanı için bile istemeyeceği şeyler yaşadın. Ama senin işin bu Harry. Sen bu işte iyisin. Harry memleketinin o kendine özgü soğuğunu şimdiden kapmış gibi burnunu çekti. İki cinayet var Harry. Birebir aynı olmaları dışında nasıl işlendiklerinden bile emin değiliz. Ama son yaşadığımız deneyim sağ olsun neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Komiser duraksadı. Kelimelerden zarar gelmez şef. Ben o kadar emin değilim. Harry bir inip bir çıkan kardan yoksun kahverengi kırsal araziye baktı. İnsanlar hemen üzerine atlıyorlar ama şimdiye kadarki olaylar seri katillere ender rastlandığını gösterdi. Biliyorum diyerek başını salladı Hagen. Kardan adam görev süren boyunca bu ülkede gördüğümüz tek seri katildi. Ama bu defa epeyce eminiz. Kurbanların hiçbir bağlantısı yok ve kanlarında aynı sakinleştirici ilaç bulundu. Bu da bir şeydir. Size iyi şanslar. Harry, bu iş için uygun birini bul şef. Uygun kişi sensin. Ben dağılmış durumdayım. Hagen derin bir nefes aldı. O zaman biz de seni toplarız. Toparlanacak gibi değilim, dedi Harry. Bu ülkede bir seri katil yakalamak için gereken beceriye ve tecrübeye sahip olan tek insansın. Bir Amerikalı getirin. İşlerin öyle yürümediğini sen de iyi biliyorsun. O zaman yapacak bir şey yok. Öyle mi diyorsun? Şimdiye kadar iki kişi öldü Harry. Gencecik iki kadın. Hagen çantasını açıp kahverengi bir dosya çıkarınca Harry önemsemiyormuş gibi elini salladı. Ben ciddiyim şef. Pasaportum ve diğer her şey için teşekkür ederim. Ama artık kan ve vahşetle dolu ne resim ne de rapor görmeye tahammülüm var. Hagen dedektife incinmiş bir yüzle baktı. Yine de dosyayı kucağına bıraktı. Şuna bir bak. Senden tek istediğim bu. Bir de bu dosyayla ilgilendiğimizi kimseye söyleme. Ne? Niyeymiş o? Karışık bir konu. Kimseye bahsetme işte, tamam mı? Ön taraftaki sohbet bitmişti. Harry gözlerini Kaja'nın başının arkasına dikti. Björn Holm'un Amazon'u henüz dünyada boyun travması teriminin kullanılmadığı yıllardan kalma olduğu için koltuklarda başlık yoktu. Toplanmış saçları kadının zayıf ensesini ve beyaz teninden açığa çıkarıyordu. Harry onun ne kadar savunmasız olduğunu, etrafındaki her şeyin nasıl da bir anda değişip saniyeler içinde yok olabileceğini düşündü. Hayat böyleydi işte. Bir yıkım süreci. Başta mükemmel olanın göz göre göre bozulup dağılma serüveniydi. Belli olmayan tek şey bir anda mı yoksa yavaşça mı yok olacağımızdı. Kötü bir düşünceydi bu. Yine de Harry aklından çıkaramadı. ta ki dünyanın tüm şehirlerinde bulunabilecek başkentin trafik ağının gri ve sıradan bir parçası olan Ibsen Tüneli'nden geçene dek. Tam da o sırada farklı bir duyguya kapıldı. Burada, Oslo'ya, evinde olmanın büyük ve saf hafızasına. Hisleri o denli yoğundu ki birkaç saniyeliğine neden geri döndüğünü bile unuttu gitti. Arkasında Amazon görünürden kaybolurken Harry Sophies sokağa 5 numaraya baktı. Binanın önünde şimdi daha çok grafiti vardı ama zemin eskisi gibi maviydi. Sonuç olarak vakayı üstlenmeyi kabul etmemişti. Hastanede yatan bir babası vardı. Buraya tek geliş sebebi oydu. Onlara bunu söylemese de seçme şansı olsaydı babasının hastalığını kesinlikle öğrenmemeyi seçerdi. Ona duyduğu tek şey sevgi değildi çünkü. Utançtı. İkinci kattaki evinin karanlık penceresine baktı. Ardından apartmanın kapısını açıp arka bahçeye yürüdü. Paslı çöp konteyneri her zamanki yerindeydi. Kapağını açtı. Hagen'e dosyaya göz atacağını sözünü vermişti. Şefini diğerlerinin önünde küçük düşürmemek için yapmıştı bunu. Daha da önemlisi pasaportunu geri almak cinayet masasını epey pahalıya patladığı için. Harry dosyayı kahve telveleri, bebek bezleri, çürük meyveler ve patates kabuklarının dışarı döküldüğü patlamış naylon poşetlerin üzerine bıraktı. Derin bir nefes aldı ve çöp kokusunun dünyanın her yerinde nasıl aynı olabildiğini merak etti. İki odalı dairesinde hiçbir şeye dokunulmamıştı ama yine de bir farklılık vardı. Sanki birisi evden yeni çıkmış da buz gibi soğuk nefese asılı kalmış gibi toz grisi bir tona bürünmüştü. Harry yatak odasına gitti. Çantalarını bıraktı ve açılmamış sigara kartonunu bulup çıkardı. Burada her şey aynı, her şey iki günlük bir cesedin teni kadar soluktu. Kendisini yatağa bıraktı, gözlerini kapadı. Aşina olduğu seslerle hasret giderdi. Çatı oğlunun deliğinden pencerenin denizliğine düşen damlaların su sesi gibi. Hong Kong'daki tavandan düşen o yavaş, iç rahatlatan damlaların sesine benzemiyordu hiç. Daha çok damlamayla akma arasında insana zamanın geçtiğini, saniyelerin hızla tükendiğini, bir doğrunun sonuna yaklaşıldığını hatırlatan, yüzeyi döven bir sesti. 4 dakika süren her bölümün sonunda muhakkak karikatüristin çizmeyi unuttuğu bir boşluktan aşağı düşen Bay Meraklı adındaki İtalyan çizgi filmi hatırlatıyordu ona. Lavabonun altındaki dolapta yarısı dolu bir Jim Beam şişesi olduğunu biliyordu. Hazır evine dönmüşken kaldığı yerden devam edebilirdi. Birkaç ay sonra evden ayrıldığı o gün daha havalimanına gitmek için taksiye bile binmemişken zır zurna sarhoş olmuştu. Manila'ya gidememiş olmasına şaşırmamalıydı. Hemen şimdi doğruca mutfağa gidip şişeyi lavaboya dökebilirdi. Harry inledi. Kime benzediğini düşünmesi bile o kadar saçmaydı ki gün gibi açıkta işte. Raquel'e benziyordu. Tüm kadınlar Raquel'e benzerdi. Ayrım sonu sayfa 53.